yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten sevgili dinleyenlerimiz. İşte hayatın sesleri başladı. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun diyoruz bugün de. Bizler Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar, kumanda masasında yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Suçum neydi? Neden böyle oldu?
dünya bir hazine. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Dünya bir hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve bölgesel işbirlikleri diyeceğiz. Şimdi bölgesel işbirlikleri deyince ne anlıyoruz? Uluslararası faaliyetler mi? Bu faaliyetlere aktif olarak katılmak mı? Nedir?
Bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak yaptığımız çalışmaların bir yerel boyutu var. Bir de bölgesel ve uluslararası boyutu var. Biz bölge olarak kastettiğimiz genellikle kıta olarak yaptığımız çalışmaları. Örneğin Afrika dediğimiz zaman Afrika'da yer alan ve UNESCO'ya taraf devlet olan bütün ülkelerle bir araya gelerek bizim yaptığımız çalışmaları, onların yaptığı çalışmaları ve bizim aramızdaki olası işbirlikleri alanlarını değerlendirmek gibi oluyor. Hı hı. Tabii bir de burada UNESCO'nun seçim grupları dediği farklı alanlar var. Yine bunlar da bölge olarak değerlendirilebilecek ülkeleri kapsıyor. Yine aynı şekilde işte Latin Amerika bölgesi, Arap bölgesi, Afrika bölgesi, Kuzey Amerika, Uzak Doğu bölgesi gibi bu tarz bölgelerdeki ülkelerin yoğunluğuna göre, çalışmalarına göre, bizle olan demografik benzerlikleri, coğrafi benzerlikleri, bunların üzerinden UNESCO idealleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.
Evet, her ülke kendi mi belirliyor çalışma yapacağı bölgeyi?
Aslında bu her ülkenin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Sizin de söylediğiniz gibi. Yani bizim yaptığımız çalışmalar, bakıyoruz ki Afrika ile yakın zaman içerisinde hem devletimiz açısından da yakın çalışmalarımız var, bağlantılarımız var. Biz de tabii ki onlarla hem bu bağlantıları devam ettirmek hem de UNESCO konularında kendi deneyimlerimizi paylaşmak için seçiyoruz. Bunu herhangi bir ülke üzerinden de tercihte bulunabiliriz. Herhangi bir bölge üzerinden de tercihte bulunabiliriz. Bazen UNESCO'nun genel merkezinden yaptığı bazı yönlendirmeler oluyor. Yani 2014-2021 yılları arası için öncelikle UNESCO Afrika'yı bir küresel öncelik alanı olarak belirledi mesela. Ülkelerin yapacağı çalışmalara özellikle Afrika'dan gelecek katılımcılar için bir kota ayarlamasını istiyor. Oraya yapılacak çalışmaları finansal olarak veya içerik yönünden de teşvik ediyor. Böylece bizim çalışmalarımız da bir şekilde UNESCO tarafından da yönlendirilmiş oluyor.
Peki işbirliği ortağı olarak kaç üyesi var UNESCO'nun?
UNESCO'ya şu anda taraf devlet sayısı 195. Birkaç tane de küçük ada devletlerinin bir araya gelerek oluşturdukları üye grupları var. Biz de bu 195 aday taraf devletten biriyiz UNESCO'ya. Çalışmalarımız da diğer UNESCO taraf devletleriyle birlikte yürüyor.
Evet. Birazcık da bu çalışmalara gelelim. Biz ne zamandan beri dahiliz? Kimlerle ne tür çalışmalar yaptık?
Açıkçası UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun kuruluşu 1949 ve o tarihten beri hem küresel boyutta hem ulusal hem bölgesel boyutta bizim çalışmalarımız devam ediyor. Günümüzde özellikle daha da yoğunlaşmış haliyle devam ediyor. Çünkü çalışmalarımız birazcık da bakanlıkların da destekleriyle Dışişleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da özellikle bize destekleriyle ve teşvikleriyle devam ediyor. Biz de çalışmalarımızı yine kendi öncelik alanlarımız, kendi stratejilerimiz doğrultusunda bazı bölgeler üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar genellikle bizim de yine bir UNESCO'nun öncelik alanı olan Afrika'dan devam ediyor. Daha önceden hiç yapmadığımız, hiç toplantılarda bir araya gelmediğimiz bölgelerle toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim herhangi bir, yani şu ülkeyi, şu bölgeyi öncelik alalım, diğerlerini atlayalım, geçelim gibi bir düşüncemiz yok. Biz UNESCO'ya taraf olan 195 ülkeyi de ve bütün seçim gruplarında yer alan her devleti de kapsayacak şekilde projeler yapmaya, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz.
Evet. Peki az önce dediniz ki zaman zaman UNESCO belirler. Çoğu zaman da biz kendimiz seçeriz. Şimdi bu çalışma yaptığımız ülkelerle ilgili biz mi belirledik, UNESCO tarafından mı yönlendirildi?
UNESCO sadece bize bölge olarak bazı öncelikler veriyor. Örneğin Afrika diyor. Ama biz Afrika içerisinde zaten devlet olarak bağlantılı olarak çalıştığımız ülkelere öncelik verebiliriz. Bu birazcık daha bizim inisiyatifimizde. Yani genel anlamda UNESCO belirliyor ama o genel anlam içerisindeki özel bağlantıları Milli Komisyon olarak biz inisiyatif olarak yapıyoruz.
Peki biz Afrika deyince Afrika'dan devam edelim. Biz Afrika ile bir çalışma yaptık mı?
Yaptık. Bu sene içerisinde Nisan ayında bir toplantı yaptık. Toplantımızın adı Afrika devletleriyle Türkiye arasında deneyim paylaşımı üzerine oldu. Açıkçası biz Afrika devletleri tarafından hem bizim ülkemizin yapısı hem de UNESCO'daki duruşumuz açısından örnek alınan bir ülkeyiz. Çoğu çalışmalarında bizden her zaman bir temsilci davet ediyorlar. Evet. UNESCO'da bizim programlara katıldığımız alanlardaki başarımızı görüyorlar ve bizden deneyimlerimizi paylaşmamızı istiyorlar. Biz de bu sene böyle bir inisiyatif alarak Nisan ayında Antalya'da bir toplantı gerçekleştirdik. Dönemin o zamanki Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da toplantımıza katılmıştı. Bu toplantıdaki biz çalışmalarımızı şu açıdan yürüttük. Şimdi UNESCO'nun bazı sözleşmeleri var. Afrika'da bayağı aktif şekilde kullanılan. Örneğin 2003 somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi, 1972 kültürel ve doğal mirasın korunması sözleşmesi gibi. Bu sözleşmeler üzerinden Afrika devletleri kendi ülkelerindeki miras alanlarını korumaya çalışıyorlar. Ama tabii ki oradaki birazcık da çatışmalar sebebiyle, oradaki huzur ortamının birazcık daha henüz oluşmaması sebebiyle UNESCO alanlarındaki çalışmalarını tam anlamıyla başarılı şekilde yürütemiyorlar. Hı hı. Ama bizim Türkiye'de bununla ilgili bazı güzel örneklerimiz var. Örneğin bizim topraklarımızda yer alan bazı miras alanlarının veya müzelerde yer alan eserlerin yurt dışına kaçırıldıktan sonra bizim çabalarımıza tekrar buraya getirilmesi gibi. Bu alanlarda bizden deneyim paylaşmamızı istediler. Biz de bu yüzden 20'ye yakın Afrika ülkesinin katılımıyla Antalya'da bu toplantıyı gerçekleştirdik.
Ne kadar sürdü toplantı?
Toplantı 2 gün sürdü. Biz toplantılarımızı genellikle şöyle yapıyoruz. İlk bir günü tamamen toplantıya ayrılıyor. İşbirliği alanlarına bakıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz. UNESCO programlarıyla birlikte neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. İkinci günde ise bizim UNESCO'nun doğal miras, kültürel miras alanlarına girmiş yerleri bu gelen katılımcıları gezdirme şeklinde bir sosyal program ayarlıyoruz. Hı hı. Örneğin işte Antalya'daki Aspendos bölgesini, Perge bölgesini, evet, veya oradaki bizim eserlerimizin olduğu Antalya Müzesi gibi yerleri gezdirerek hem biraz toplantı hem birazcık da onları rahatlatacak bir sosyal programla toplantıyı devam ettiriyoruz.
Evet. Peki bizim gidip toplantılara katıldığımız çalışmalar oldu mu?
Tabii ki oluyor. Yani özellikle geçtiğimiz sene bir Etiyopya'da toplantıya katılmıştık. Hı hı. Bunun yanı sıra Gana'da, Nijerya'da bizim takip ettiğimiz toplantı sayısı çok fazla. Çünkü az önce de belirttiğim gibi toplantılara Türkiye olarak bir fazla katkı sağlayacağımızı düşünerek bizi her zaman davet ediyorlar. Biz de Milli Komisyonumuzdaki çalışanların uzmanlık alanlarına göre bu toplantılara katılım sağlıyoruz. Tabii, hı hı, ki sadece biz değil, Dışişleri Bakanlığı da uzmanlarıyla bu toplantılara katılım sağlıyor.
Evet. Peki, hı hı, konular nasıl belirleniyor?
Konular genellikle ülkelerin iyi olduğu alanlar, bizim hani best practice dediğimiz iyi uygulamalar, hangi programda iyi, hangi programda katkı sağlayabiliriz, bunun üzerinden gidiyor. Bunun yanı sıra biz kendimizin iyi olduğumuz alanlarımızı görüyoruz ama işbirliği yapmak istediğimiz bu katılımcı ülkelerin de bazen zorlandıkları alanlara bakıyoruz. Hı hı. Yani diyelim ki bizim bir kültürel miras alanları listesinde 40 tane alanımız varken bakıyoruz Afrika'nın bir ülkesinde sadece 2 tane var. Çalışmaları ortak olarak yazılmış dosyaları UNESCO'dan her zaman geri dönüyor. Biz de onlara diyoruz ki bakın biz dosya hazırlarken böyle çalışmalar yapıyoruz. Alan çalışmamız var, gidip içerik hazırladığımız alanlar var, sosyal programlar düzenleyerek birazcık daha tanıtıyoruz bu alanlarımızı. Siz de çalışmalarınızı yaparken bunlara dikkat ederseniz bizim de referansımız olarak başvurularınızı yapabilirsiniz gibi. Yani birazcık da kendimizin iyi olduğu alanlar, farklı katılımcıların iyi olduğu alanlar veya geliştirmeye açık bizim üzerinde çalışmalar yapabileceğimiz alanları seçiyoruz.
Evet. Peki Afrika'nın dışında daha pek çok ülkeyle ya da Avrupa, Amerika'daki, hı-hı, bölgelerle işbirliklerimiz oldu herhalde,
evet,
değil mi,
doğru,
toplantılarımız?
Aslında geçtiğimiz sene Nisan, Mayıs, birazcık da Haziran, Temmuz döneminden itibaren gerçekleştirdiğimiz 5 tane büyük toplantı var bizim bölgesel işbirlikleri açısından. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Türksoy üyesi ülkeler dediğimiz bir topluluk var. Onların milli komisyonlarının genel sekreterlerinin veya temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da aslında bizim önem verdiğimiz hep Türkçe dilini konuşan, Türk kültürünü paylaşan işte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, hatta Moldova'daki Gagavuz özerk bölgesi gibi, hı hı, bölgelerden gelen katılımcılarla biz UNESCO'da Türk kültürü açısından neler yapabiliriz, Türk dilini nasıl yaşatabiliriz gibi konuları değerlendiriyoruz. Bu toplantımıza da yine geçtiğimiz sene eski Kültür Turizm Bakanımız Nabi Avcı katılmıştı. Bu toplantının bize şöyle bir yararı var. Bu Türksoy üyesi ülkeler toplantısını yaptığımız zaman bu ülkeler arasından bir tane temsilci belirleniyor. Ve UNESCO'nun genel konferansına gidildiği zaman bu temsilci Türkçe konuşan bütün ülkelerin temsilcilerini kendi başına temsil ediyor. Yani yetki ona verilmiş oluyor. Hı hı. Buradaki güzel olan da herhangi bir ikilik olmuyor. Yani Türkiye'nin çıktığı bir şeye Azerbaycan'ın farklı bir şey söylemesi gibi bir durum olmuyor. Herkesin birbirine destek olduğu, yazılan ortak dosyaları desteklediği bir çalışma oluyor.
Peki periyodu var mı bu toplantıların?
Biz bunları her sene bir kere yapmak üzere planlıyoruz. TÜRKSOY üyesi ülkeler toplantısını 2010 senesinden beri yapıyoruz. En son geçtiğimiz sene 6.sı yapıldı. Bu sene de ilerleyen dönemlerde 7.sı yapılacak. Hı hı. Ama bölgesel toplantıları dediğim gibi senede bir defa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında bu sene yapıp çok verim aldığımız bir Güneydoğu Avrupa toplantısı var. Aslında Avrupa kıtasına baktığımız zaman birazcık da Batı Avrupa ile biz her toplantıda az çok bir araya geliyoruz. Evet. Ama Güneydoğu Avrupa bölgesi çok fazla işbirliği yapmadığımız henüz bu aralar bir grup olarak görünüyor. Ancak kültürel olarak birbirimize çok yakınız. Çünkü Osmanlı himayesinde olan topraklar işte o bölgeden gelen Arnavutluk gibi, Sırbistan gibi eski Osmanlı himayesinde olan topraklar olduğu için kültürel açıdan çok ortak noktamız var. Ve biz de bunları değerlendirerek UNESCO'ya acaba hangi alanlarda kendi çalışmalarımızı birlikte getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu sebeple yine geçtiğimiz sene bu toplantıyı yaptık. Bu toplantılarda az önce bahsettiklerimde de bunda da çoğunlukla sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Temayı onun üzerinden belirlemeye çalışıyoruz. Neden derseniz hem Birleşmiş Milletler hem de UNESCO'nun benimsediği ve neredeyse her çalışmanın içine bir şekilde entegre edilmesini gerektiği bir konu bu.
Biz evet, de genellikle... Çünkü sürdürülebilir kalkınmaya ciddi anlamda faydası olan toplantılar bunlar
tabii ki,
değil mi?
Tabii ki zaten sürdürülebilir kalkınma hedefi 17 tane. 17. hedefte hedef ve ortaklıklar diye geçiyor. Yani aslında ilk 16 maddenin yapılması için 17. madde gerekiyor. 17. maddenin içeriği de doğrudan bizim yaptığımız toplantılarla alakalı aslında.
Evet. Şimdi tabii daha farklı ülkeler de var galiba değil mi? Evet. Başka kimlerle yaptık acaba?
Şunu yani az önceki toplantılardan hariç olarak aslında çok yeni daha geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz iki toplantı var yine Antalya'da. Birisi Arap bölgesindeki devletlerle bizim deneyim paylaşımı üzerine yaptığımız bir toplantı. Diğeri ise birazcık daha coğrafi olarak uzak Latin Amerika ve Karayip devletleriyle yaptığımız bir toplantı. Arap devletleriyle yaptığımız toplantıda şu konular üzerine durduk. Yine deneyim paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri var ama bir de bizim kültürel olarak paylaştığımız özel kişiler. Örneğin Mevlana Celaleddin Rumi. Hani onunla ilgili Mevlana'nın ölüm yıldönümüyle ilgili bir dosya hazırlayalım. Dünya genelinde tanıtılması için UNESCO'ya sunalım gibi çalışmalarımız oluyor. Zaten hani coğrafi olarak da çok çok farklı bir bölgede bulunmadığımız için Arap devletleriyle her zaman işbirliğimiz var. Bu toplantıyı yani Arap devletleri ve Türkiye arasındaki toplantıyı ilk defa yaptık Milli Komisyon tarihinde. Ancak şimdi bir karar alındı ve bundan sonra her sene bir kere yapılacak şekilde devam edecek. Hı hı. Ve bu sadece Türkiye'de olmak durumunda değil. Yani bu toplantıya katılan Cezayir, Irak, Lübnan gibi devletler var. Onların mesela önümüzdeki sene toplantıyı bizim ülkemizde yapalım, biz ev sahipliği yapalım gibi düşünceleri var. Diğer bir toplantımız ise Latin Amerika ve Karayip devletleriyle oldu. Bu da yine Milli Komisyon'un tarihinde ilk defa. Bu toplantıya başta biz katılımı çok fazla öngörürken maalesef ki o Latin Amerika bölgesindeki depremler, fırtınalar, tsunamiler sebebiyle katılım çok fazla istediğimiz gibi olmadı. Yine de içerik olarak beklediğimizden aslında çok daha güçlü geçen bir toplantı oldu bu. Çünkü daha önceden çok doğrudan birlikte çalışmadığımız ülkeler geldi bu sefer. Küba gibi, Costa Rica gibi, Ekvator gibi, Jamaika gibi. Bu ülkelerle de çalıştığımız konular yine ortak kültür alanlarımız. Coğrafi olarak çok uzağız. Hani neleri paylaşıyoruz? Aslında bizim de çok derinden çalışmadığımız konu. Ama örneğin bir kahve. Bizim somut olmayan kültürel miras sistemimizde Türk kahvesi UNESCO'nun listesine girmiş, tescillenmiş bir şey. Ve bu ülkelerde diyorlar ki sizden çıkıp gelen bu kahve kültürünü biz burada yaşatıyoruz. Çok daha farklı kahvelerle ilgili bizim burada çalışmalarımız, işte kahveyi sunumlarımız, bizim Türkiye'de baktığımız falan onlarda çok daha farklı modellerinin olduğunu anlatıyorlar. Biz de somut olmayan kültürel mirası bir ortak dosya daha yazarak hem kendi kahveye yönelik veya somut olmayan kültürel mirası yönelik çalışmalarımızı hem de onların bize benzer alanları, bizden güçlü oldukları anları veya bizim geliştirmeye açık olan zayıf yanlarımız üzerinden konuşmaya çalıştık. Aynı zamanda yine Latin Amerika bölgesinin özellikle çalıştığı UNESCO'nun kültür sözleşmeleri var. Bizim de kültür sektörü üzerinden komitelerle takip ettiğimiz bir konu bu. Yine onlarla da kültür sözleşmeleri üzerinden hangi alanlarda işbirliği yapabiliriz bunları konuştuk. Ve tahmin ediyorum ki bu toplantıda yine senede bir olacak şekilde devam edecek bundan sonra.
Peki bu toplantıların sonuçları bir rapor haline getirilip UNESCO'ya sunuluyor mu?
Kesinlikle sunuluyor. Bu toplantıların çıktısını alınan kararlar doğrultusunda biz genel sekreterlik olarak hazırlıyoruz. Hem kendi ulusal bölgemiz içerisinde bakanlıklarımızla paylaşıyoruz hem de UNESCO'nun genel konferanslarına götürerek sektörlerdeki bizim katılımlarımızla ulusal beyan yani Türkiye'nin beyannamesi içerisinde bunlar geçiyor. Bu ayın sonunda 30 Ekim'de başlayacak UNESCO'nun 39. Genel Konferansı 15 Kasım'a kadar devam edecek 2 hafta boyunca. Orada her sektöre kültür, bilgi, iletişim, eğitim, doğa ve sosyal beşeri bilimler hepsine ülkelerin beyan yapması için bir zaman ayrılacak. Örneğin biz de burada kültürle ilgili olan sektörde Latin Amerika ile ilgili yaptığımız bu çalışmayı, Arap devletleriyle ilgili yaptığımız çalışmayı anlatacağız. Yine İletişimde, sosyal ve beşeri bilimlerde de yine Türksoy'la yaptığımız, Afrika'yla yaptığımız çalışmalarda bizim ülke olarak yaptığımız beyanlarda çalışmamız olarak yer edinecek.
Evet. Peki ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda neler var programlar kapsamında? Var mı henüz oluşmuş bir program?
Aslında bu çok 2-3 senelik yapılan bir planlama üzerinden değil, birazcık daha kısa vadeli. Hani bizim 6 aylık çalışma planlarımız üzerinden yürüyen toplantılar bunlar. Ama baktığımızda Arap devletleri, Latin Amerika, Güneydoğu, Türksoy veya Afrika'nın dışında kalan Uzak Doğu gibi, Kuzey Amerika bölgesi gibi henüz işbirliği toplantıları yapmadığımız bölgeler var. Şimdi birazcık daha onun profilini çıkarıp kendi elimizde hani çalışmak istediğimiz alanları ve ülkelerin önceliğinin olduğu bir dosya çıkaracağız. Ve bu dosyayı tabii ki bakanlıklarımızla, devletimizle de paylaşarak onayını aldıktan sonra bu toplantıları devam ettireceğiz.
Evet, aslında girdiğimiz andan itibaren kat ettiğimiz yola bakarsak ciddi bir yol kat etmişiz değil mi? Bu anlamda ciddi toplantılar yapmışız, ciddi çalışmalara katılmışız. Tabii ardı arkası gelecek ve geldikçe yine biz Dünya Bir Hazine köşemizde bunları duyurmaya devam edeceğiz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili Tolga Korucu, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve başkentten yine müzikle devam ediyoruz.
Mahşere
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor ve biz Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Yusuf Özkan hattımızda. Hemen başkentten selamlar, sevgiler yolluyoruz kendisine. İyi haftalar sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle Rusya'dan gelecek resimleri sergileyecek bir müzeden gelecek resimlerin sergileneceğinden söz etmek istiyoruz. 7 Ekim tarihli bir sergi olacak. Hollanda nasıl bir ev sahipliği yapacak?
Evet, önümüzdeki günlerde Hollanda'ya yol düşen ya da Hollanda'ya yaşayan sanatseverler için oldukça önemli bir sergi duyurusu. Bu Rusya'nın St. Petersburg kentindeki dünyanın en büyük kültür sanat müzesi Hermitage'de yer alan Hollandalı usta ressamlara ait 63 tablo 7 Ekim'den itibaren Amsterdam'daki Hermitage Müzesi'nde sergilenmeye başlayacak. Önemli niye? Çünkü Rusya'daki müze ilk kez yurt dışına bu kadar çok sayıda eser veriyor ve sergilenecek tablolar arasında dünyaca ünlü ressam Rembrandt'ın, Hollandalı ressam Rembrandt'ın 6 tablosu da yer alıyor. Yine onun yanı sıra Fransız, Gerardo gibi çok ünlü çağının önemli ressamlarının yüzlerce yıldır Rus saraylarının duvarlarını süsleyen tabloları artık Hollanda'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bu müzede, Rusya'daki müzede yaklaşık 1500 tane Hollandalı ünlü sanatçılara ait eser bulunuyor. Ancak birçoğu sergilenmemiş, depolarda bekletiliyor. Çünkü müze yetkililerine göre koleksiyonları o kadar geniş ki sergileyecek yer bulamıyorlar. O nedenle de depoda bekletiliyor birçoğu. İşte bu eserlerden bir kısmı da gün yüzüne çıkmamış tablolar. O nedenle de büyük önem taşıyor. 7 Ekim'de açılacak. 28 Mayıs 2018'e kadar açık kalacak sergi. Ama o kadar yoğun talep bekleniyor ki oraya gitmeyi düşünen ya da böyle bir niyeti olan dinleyicilerimizin elini çabuk tutması ya da ona göre zaman ayırması isteniyor. Çünkü her çat kapı geldiklerinde resimleri görme şansının olmayabileceğini belirtiyor müze yetkilileri. Çünkü çok fazla bir talep olacağından söz ediyorlar. Biz de heyecanla bekliyoruz serginin sonuçlarını.
Evet, biz de yine sonuçları sizden almak dileğiyle diyelim ve hemen bir başka konuya geçelim. Şimdi yeni yapılacak evlere kuş yuvası zorunluluğu getirilmiş. Nedendir acaba? Bununla ilgili neler paylaşacaksınız?
Hollanda yaban hayatı bağlı, yaban hayatıyla ilgili kuruluşların yaptığı araştırmalara göre son yıllarda özellikle izolasyon nedeniyle evlerin dış yüzeyinin çok iyi bir şekilde kapatılması nedeniyle on binlerce kuş türü ve yarasa gibi canlıların artık kentlerden uzaklaştığı tespit edilmiş ve çevre örgütlerine göre bu bir haksızlık. Çünkü kuşlar, yarasalar ya da diğer canlılar kentin bir parçası ve yuva yapmaları onların en doğal hakkı. Bu yoğun izolasyon ve giderek artan inşaat kalitesi bir anlamda doğaya zarar veriyor. Artık bunun buna bir son verilmesi gerektiği konusunda görüş belirtilmişti. Buna ilk olarak Hollanda'nın güneyindeki Brabant eyaleti olumlu yanıt verdi ve bundan sonra yapılacak evlerde yuva tuğlası adı verilen delikli bir malzemenin kullanılması zorunlu hale getirildi. Kuşların ya da diğer canlıların burada kolay yuva yapabilmesi için delikli bir tuğla kullanılacak. Bunun için eyalet yönetimi 500 bin avro, yarım milyon avro para ödemeyi taahhüt etti. İnşaat yapacak firmalara ve artık yeni yıldan itibaren ilk olarak Hollanda'nın güneyindeki kentlerde başlayacak uygulama ve yeni yapılan evlerde mutlaka o yuva taşı olacak ve izolasyonu etkilemeyecek bir şekilde kuşların, yarasaların ya da diğer canlıların yuva yapabilmesine olanak sağlayacak bir inşaat yapılması zorunlu hale getirildiğiniz gün doğru. Böylelikle kuşlar kentlerde kalacaklar, kentleri terk etmek zorunda kalmayacaklar.
Evet, çok güzel. Peki konuşan çöp kutuları ile ilgili neler aktaracaksınız? Çünkü özellikle çevre bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilecek herhalde, değil mi bunlarda?
Evet, bu Hollanda'da belki gelen dinleyicilerimiz vardır, bilenler mutlaka vardır. Avrupa'nın ilk eğlence parkı Efteling'de böyle bir uygulama vardı yıllardır. Konuşan çöp kutuları vardı. İşte bir obur erkek çocuğu bir tanesinde ya da diğer masal kahramanları sürekli konuşup işte kağıtlarınızı buraya atın, çöpü buraya atın, ben çok açım diye ağlayan bebekler vardı. Onlar kağıtlarla ya da çöple doyuyordu. Ve o yüzden Efteling'de hiç kağıt ya da çöp bulamazsınız. Çünkü çocuklar bulduklarını oraya atarlar. O bir eğlencenin kısmı. İşte bundan yola çıkarak yine Hollanda'nın güneyindeki birçok kentte böyle bir uygulama başlatıldı. Sokaklardaki çöp kutuları da artık konuşacak. Özellikle önümüzde Kasım Aralık ayında kutlanacak Sint Nikolas Bayramı ve ardından Noel düşünülerek hem işte Noel Baba hem de diğer masal kahramanlarının sesiyle bir takım düzenekler yerleştirildi. Yani onların sesleri yerleştirildi çöp kutularına. Çocuklara teşekkür ediyor. Onlardan çöp istiyor. Yine benzer bir takım masalsı uygulamalarla çöplerin oraya atılması talep ediliyor. Gerçekten çok etkili de oluyor. Çünkü dediğim gibi çocuklar bu konuda çok hevesli. Hayran oldukları kahramanların sesini duymak, onları memnun etmek için buldukları bütün çöpleri çöp kutusuna atıyorlar. Bu da çevre bilincinin en temelden başlangıcı olarak sayılıyor. Sadece yerel yönetimler değil, merkezi hükümet de bunu önümüzdeki günlerde teşvik etmeyi planları arasına aldı. Çünkü ciddi anlamda çevre koruma, çevreyi temiz, kenti temiz tutma adına oldukça yararlı ve oldukça ilgi çekici bir uygulama olarak değerlendiriliyor diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun.
Hoşçakalın.
Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş, hep var gibi. bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Olabildiğince derin soluklara ad vermeye başladı. Her solukta burnuna ulaşan iyot kokusu, gözlerinin rengine eş maviliğin sunduğu ferahlatıcı serinlik duygusunu iki kat artırıyordu. Kendimi gerçekten özgür hissedebildiğim tek yer burası diye düşündü. Haksız da sayılmazdı aslında. Karada hareket serbestliğini kısıtlayan ne varsa hükümsüz oluyordu denizin koynunda. Bedenini bir annenin şefkatiyle saran deniz suyu, yaptığı her hareketi hoşgörüyle karşılamanın ötesinde ona gönüllü destek veriyordu adeta. Aynı suları paylaştığı ve kimi daha sığ, kimi daha derin noktalarda denizin keyfini sürmekte olan diğer insanların hiçbiri farkında değildi bu benzersiz duygunun. Çünkü onlar karada da daha özgürdü kendisinden. Çünkü onlar koşmak, merdivenden inip çıkmak bir yana en azından adım atabiliyorlardı. Nil'in hayat akışı açısından durum bir hayli farklıydı. Sadece deniz sunuyordu ona yıllar önce daha hiç atamadığı adımların mutluluğunu. İşte bu nedenle aşıktı denize. İşte bu nedenle sadece tatlı bir serinlik kaynağı olmaktan öte bir anlamı vardı denizin, Nil'in benliğinde. Bir düş bahçesiydi deniz onun için. Son birkaç yıldır içinde gezinmeyi çok özlediği ve nihayet bu yıl birkaç günlüğüne de olsa özlem giderme fırsatını yakaladığı bir düş bahçesi. Bütün bunları düşünürken attığı kulaçlarla kıyıdan bir hayli uzaklaşmış olduğunu eşinin seslenişiyle fark etti. Eşi çoktan giyinip hazırlanmıştı bile. Öğlen yemeğini motel dışında yemeği kararlaştırdıklarını hatırladı. kıyıya doğru yüzdü, eşinin yardımıyla denizden çıktı ve giyinip hazırlanmak üzere kaldıkları motel odasına gitti. Mümkün olduğunca çabuk hazırlanıp, motelin küçük çay bahçesinde kendisini beklemekte olan eşinin yanına gittiğinde, tanımadığı fakat görünüşlerinden yabancı turist oldukları anlaşılan bir kadın ve bir erkekle sohbet etme çabası içinde buldu onu. Yabancı dil konusunda muzdarip olduğunu açığa vuran hareketlerini gördüğünde önce biraz hınzırca, ardından da hınzırlığını maskeleyen bir tatlılıkla gülümsedi. Kendisinin rahatlıkla konuştuğu İngilizceyi, onun deyimiyle hiç olmazsa çat pat konuşacak kadar öğretmesi yönündeki taleplerini her defasında kötüye kullanma olasılığını öne sürerek geri çevirdiğini düşünmüştü hınzırca gülerken. Geri çevirmişti çünkü eşi bu talebi her dile getirişinde muzurca gülümseyip damarına basmayı da ihmal etmezdi. O da bu muzur gülümsemelere inat reddetmişti. Ve şimdi adamcağız karşısındaki iki yabancıya meramını anlatabilmek için kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Motorlu tekerlekli sandalyesini birkaç küçük hareketle park ettikten sonra başlayan ve gittikçe koyulaşan sohbet sırasında öğrendi İsveçli Karla, Finlandiyalı Henna'nın öyküsünü. 55-60 yaşlarında muzip karakterli ve ülkesinde yunuslarla tedavi uygulayıcılığı yapmakta olan Karl aslında bir diş doktoruydu. Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği bir bisiklet kazası sonucu büyük ölçüde yitirdiği yürüme yeteneğini aradan geçen zaman içinde koltuk değneğiyle birkaç adımlık mesafe kat edebilecek kadar kazanmış olsa da tekerlekli sandalye kullanmak durumundaydı. Kazadan kısa bir süre önce nişanlandığı Henna ise 40'lı yaşlarının ortasında oldukça konuşkan, cana yakın ve belli ki son derece vefalı bir kadındı. Bu arada Karl'ın Nil'e yaptığı şakayla karışık iltifatlara ve ilana aşklara gösterdiği hoşgörüye bakılırsa aynı zamanda son derece hoşgörülü olduğu da açıktı. Ne yazık ki sadece 24 saatte 3 ayrı ülkeden 4 yürek arasında paylaşılan ve tatlı sohbetlerle pekişen arkadaşlığa Nil ve eşinin tatilinin bitmesi nedeniyle kaçınılmaz hüzün de eklendi. Ertesi gün hoşça kal demek üzere gittiği Karl ve Henna'nın motelinin önünde içten bir hüznün yakamazlarıyla dolu bir çift mavi deniz karşıladı Nil'i. Koltuk değneğine yaslanarak güçlükle ayakta durmaya çalışan Karl'ın gözleriydi bunlar. Nil'in eşi ve Henna bir tür saygı duruşuna geçmişlerdi sanki bu hüzünlü tablo karşısında. Nil'e gelince, bir araya da bile olmadan paylaşılan bir ortak yazgının ister istemez oluşturduğu atmosferi daha da ağırlaştırmamak için neşeli bir tavır takınmaya çalıştı elinden geldiğince. Nil ve Karl, Karl ve Nil, farklı kültürlerde yetişip birbirlerinden habersiz yaşamış olsalar da bambaşka bir yüzünü tanıdıkları hayata sımsıkı tutunmayı başarmış iki yürekti onlar. Dünyanın neresinde olursa olsun çiçeklerini yedi renkte açan bir düş bahçesinin sakinleriydiler. Ve ayrı coğrafyalarda yaşasalar da aynı düş bahçesinin yollarında yürüdüler, yürüyecekler.
Yürüyorum düş bahçelerinde, gördüğüm düşümden büyük bahçe yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarından çok, neşesi gurbet selamlarından çok. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüme öp öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı çevir yüzüne. Öp öp. Duruyorum vaktin seherinde. Değiştirdim takvimleri gece yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine. Neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Sessiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı çevir yüzüne. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından tut hayatı.
Sevgili dinleyenlerimiz, işte haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin sonuna geldik. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Bizler nasıl geçtiğini anlayamadık. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Bugünlük bu kadar. Ancak biz yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Bu sürede bizlere ulaşmak isterseniz programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi yazmak isterseniz elektronik posta adresimizi biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da buralardan ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra bugünlük veda edelim sizlere. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine kimselere söz vermeyin. Bizler sizleri başkente bekliyor olacağız. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü beraberliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Lan bu ne? Isıya dayanıklı cam.
Buradan da çok yükseliyor.